Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 38. bölümüyle beraberiz.
İnsanın büyük kurtarıcının zuhurunu bekleyenler bu uğurlu ve mukaddes olayın gerçekleşmesi için kişisel ve toplumsal boyutta çabalar gösterir ve zemin hazırlamaya çalışırlar. Ancak bekleyen kişi herhangi bir eylemden önce zayıflık, sapkınlık ve hayal kırıklığına uğramamak için amacının önemini ve büyük etkisini bilmektedir. Mehdi Aleyhisselam'ın vaat edilen zuhurunu ve küresel bir adalet hükümetinin kurulduğunu rasyonel sebeplere ve dini öğretilere dayanarak öğrendiğinde zuhuru bekleyen insan halkların huzurunu, esenliğini ve manevi mükemmelliğini zulmün, ayrımcılığın ve yoksulluğun ortadan kaldırmasını ister. Gaybet çağında görevlerini daha iyi yerine getirir.
Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zuhuru beklemeyi amellerin ve ibadetlerin en hayırlısı olarak görmüştür. Diğer hadislerde de bekleyene büyük sevapların yazıldığı vurgulanmıştır. Ama ahir zamanın kıyamının ve zuhurun önemini anlamayan biri onu inşa etmek için fazla motivasyona sahip değildir. Aynı şekilde kıymetli bir hazinenin kıymetini bilmeyen kimse onu elde etme ve muhafaza etme arzusunu duymaz ve az bir zorluk karşısında yorulur, kalbi kırılır, şevk ve motivasyonunu kaybeder. Bu nedenle herhangi bir pratik eylemden önce gerçek bir zuhuru bekleyen adayı zihinsel olarak kendini hazırlamalı ve hangi yüce ve önemli amaç için çabaladığını bilmelidir. Yoksulluk, savaş ve adaletsizliğin yarattığı baskıyı ve ızdırabı hisseden insanlar, gerçek bir kurtarıcının ortaya çıkmasına daha hazırdır ve bu büyük insanlık olayını gerçekleştirmek için daha fazla çaba sarf etmeli ve önemini başkalarına hissettirmelidir.
Mehdi Aleyhisselam'ın asil ve seçkin kişiliğinin bu küresel hareketin cesur, bilge ve adil bir lideri olduğunun kabul edilmesi, ahir zamanın vaat edilen kıyamına olan inançla ilgili önemli bir husustur. Halkın her kıyamın ve bayrak taşıyıcısına olan güveni ve inancı, halkın istikrar ve azminin ve başarı yolundan ayrılmamasının etkinidir. Peygamber Efendimiz'in soyundan ve varislerinden İmam Sadık Aleyhisselam bu konunun öneminden dolayı gaybet çağında şu etkin duanın okunmasını tavsiye etmiştir. Ey Allah'ım, bana kendini tanıt. Sen kendini bana tanıtmazsan ben senin peygamberini tanımam. Allah'ım, beni elçinle tanıştır. Çünkü elçini tanımazsam senin gücünü de bilmem. Allah'ım beni delilinle, Hazreti Mehdi ile tanıştır. Çünkü onu tanımazsam senin dilinden sapacağım.
Aslında insanlar her daim devrinin masum imamını ve liderini tanımalı ve ona uymalıdır. Değerli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyuruyor. Zamanının imamını tanımadan ölen kimse cahiliye döneminde ölen gibidir. Bir başka hadiste ise şöyle buyuruyor. Kim çocuklarımdan olan Hazreti Kaim'i gaybette inkar ederse cahiliye ölüleri gibi ölüdür.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve halifleri çeşitli hadis ve rivayetlerde Hazreti Mehdi'nin azametini ve görkemini anlatmaya çalışmışlardır. Allah Resulü son halife hakkında şöyle buyurmuştur. Mehdi cennetlilerin tavus kuşudur. Yüzü ay gibi parlar. Işıktan giysilerle kaplıdır. Çeşitli hadislerde Bakiyetullah'ın zahiri vasıflarından bahsedilmiş ancak gerçek bir müminin bilmesi gereken şey siyeri, faziletleri ve konumudur. Bu bağlamda İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Mehdi, insanların en bilgini, en hikmet sahiplisi, en takvalısı, en sabırlısı, en affedeni ve en ibadet edenidir. Allah Resulü İmam Zaman Aleyhisselam'ı insanların en bilgesi ve en hikmetlisi olarak adlandırmıştır.
Tahran Radyosu.
Küresel Mehdevi hareketinin lideri hakkında bu gibi ahlaki ve manevi erdemleri bilen, bekleyen kişi, o asil kişinin ortaya çıkması ve yükselmesi için çabalarını iki katına çıkarır. Çünkü o, birçok isyan önderi gibi hırslı ve ikiyüzlü olmadığını, tüm varlığını halkın maddi ve manevi ilerlemesine adadığını ve insanlığın özgürleşmesi için küresel bir harekete öncülük etmeyi hak eden tek kişi olduğunu bilir. Zulümden ve adaletsizlikten, yoksulluktan ve yolsuzluktan insanları uzaklaştırabileceğini bilir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah nezdindeki yüce konumunun nisbi anlayışı, insanların kurtuluş ve iflahına olan sevgisi ve ilgisini bilmek, böylesine şefkatli ve merhametli bir imamın sevgi ve dostluğunu onların kalplerinde yer etmesine yol açar. Bu anlayış artıkça sahibi zamana olan ilgi ve sevgi de artar. Peygamber Efendimiz'den şöyle rivayet edilmiştir. Ne mutlu benim ailemin kaimini anlayanlara, kıyam döneminden önce ona ve ondan önceki imamlara, uyanlara ve düşmanlarına karşı nefretlerini ilan edenlere selam olsun. Onlar dostlarım, yoldaşlarım ve en sevgili milletim benimle beraber olacaklar.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın değerli babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam da sevgili oğluna güzel bir tefsirle hitap ederek şöyle buyuruyor. Bilin ki kulların kalpleri, ihlas ve sadakat ehlinin kalpleri tıpkı bir kuşun yuvasına uçtuğu gibi bize doğru uçar. Elbette o imama duyulan bu hayranlık faydalı ve etkili olduğunda insanın hayatını etkiler. Bir insan birine ilgi duyduğunda sevgilisinin hatırası daima zihninde yer alır ve hayatının sevgilisinin rengine ve kokusuna bürünmesine neden olur. Bu nedenle zuhuru bekleyen kimse vaat edilen kıyamda imama eşlik etmeyi hak etmesi için dindar ve anlayışlı liderini ve önderini örnek almalı ve karakterini, davranışını ve ahlakını mümkün olduğunca ona yaklaştırmalıdır. Böyle bir kimse her yerde onun davranışlarını gözetler. Kötülüklerden ve günahlardan sakınır ve hayırlara yönelir. Aslında Hazreti Mehdi Aleyhisselam, bekleyenlerin en önemli görevlerinden biri olan kendisini geliştirme ve nefsini terbiye etme ve Allah'ın rızasını kazanmada etkili bir faktör ve motivasyondur.
Meşhur nütbe duasında kalpleri Hazreti Mehdi'nin sevgisinden dolu olanlar şu duayı okurlar. Allah'ım, elçini görmeye hayran kullarınız. Sen onu bizim koruyucumuz ve yardımcımız olarak yarattın. Bize dayanak ve sığınak olarak onu gönderdin. Onu müminlerin önderi olarak belirledin. Bu yüzden bizden ona selam gönder. Bizim kerametimizi ve makamımızı artır. Nimetini onun bizim liderimiz olarak belirleyerek tamamla. Bizi cennete götürmesine ve ihlaslı şehitlerinin yanına götürmesine müsaade et.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı adlı sohbetimizin bu haftaki bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsiyon.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin 9. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Alzheimer hastalığı ile ilgili sizlerle konuşmak istiyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre her 3 saniyede dünyada bir kişi Alzheimer hastalığına yakalanmaktadır. Halihazırda dünyada 50 milyonu aşkın kişi Alzheimer hastalığına yakalanmıştır. Bu sayının ise 2030 yılında 65 milyonu aşacağı söylenmektedir. Burada dikkat çekici nokta bu hastalığa bir yıl erken teşhis koyulması, bu hastalıktan doğan sorunları 5 yıl kadar erteleyebilmesidir.
Alzheimer, bilişsel fonksiyonların kaybı olan demansın en yaygın formudur. Beynin ilerleyen ve dejeneratif hastalığı olan Alzheimer'ın ilk belirtisi ise yakın geçmişin unutulması. Hastalığın en belirgin özelliği beynin normal organizasyonlarını ve fonksiyonunu bozmasıdır. Alzheimer öncelikli olarak 60 yaş ve üzerinde tam bilinmeyen nedenlerle sağlıklı beyin dokusu bozulması, bunun sonucunda zihinsel ve sosyal yeteneklerde günlük işlevleri bozmaya yetecek şiddetli bir kayıptır. Yaşlılığın değil, anormal beyin süreçlerinin bir sonucudur.
Alzheimer hastalığı önemli zihinsel yetilerin ve hafızanın yitirildiği progresif bir hastalıktır. Alzheimer hastalığının en yaygın sebebi zihinsel ve sosyal yeteneklerin kademeli olarak kaybına yol açan bir tür beyin rahatsızlığı olan demanstır. Alzheimer hastalığında beyin hücreleri bozularak ölmeye başlar. Alzheimer hastalığında hipokampus beyinde ilk etkilenen yerlerden biri olur. Bu nedenle hafıza bozuklukları ve dezoryentasyon erken belirtileridir. Oksijen yetmezliği, medikal temporal lob epilepsisi ve ensefalit de hipokampus hasarına yol açabilir.
Doktora başvurarak kişinin sağlık dosyaları ve geçmişi incelenerek kimi fiziksel ve psikolojik muayeneler, ayrıca bilgisayarlı tomografi, MR, elektroensefalografi, omurilik sıvısı tahlili veya psikolojik testler aracılığıyla Alzheimer hastalığının teşhisini koymak mümkün. Şimdilik tam olarak bu hastalığa yol açan etkenler belirlenmese de ancak yapılan araştırmalarda ailevi ve genetik hususların, beyin krizinin, kafaya ağır darbe vurulmasının, kroner damarlar hastalıkları, fikri faaliyetlerin azalması, vitamin ve asit folik eksikliği, fiziksel ve sportif faaliyetlerin az olması, eşin ölmesi, emeklilik gibi psikolojik ve toplumsal stresler, kan kolesterolünün artması, tütün ürünlerinin alınması, çevrede zehirlenme ve benzeri olaylarının bu hastalığa yol açtıklarını gösteriyor.
Şimdi de Alzheimer hastalığının kişi üzerinde bıraktığı etkileri gözden geçirelim. Genel olarak bu hastalık süresince beynin hasar görmesi, kısa süreli belleğin aldığı hasarlar ile başlayıp daha sonra beynin farklı bölümlerini etkiler. Bu hastalığın belli başlı belirtileri ise bilişsel sorunlar, davranışsal ve psikolojik sorunlardır. Hafıza kaybı ve her şeyin unutulması, pelteklik veya konuşmada yaşanan sorunlar, sayıklamak ve düşünme sorunları, muhakeme ve akıl yürütme yetmezliği, yön bulmakta ve zaman ve mekan farkındalığının kaybolması, karar alma ve problem çözmekteki sorunlar, yeni konular öğrenmekteki bozukluklar, okuma ve yazmaktaki konsantrasyonunun azalması, Alzheimer hastalığının bilişsel sorunlarından sayılır.
Bu hastalık davranışsal ve psikolojik sorunlara da yol açmaktadır. Bu da davranışsal dengesizlik, kafa karışıklığı, panik, ıstırap ve depresyonu kapsamaktadır. Bunların yanı sıra eski alışkanlıklar ve lezzetlerin bırakılması, duyguların tedricen zayıflaması, kuşkucu olmak, kötümserlik ve güven duygusunun kaybı, uykusuzluk ve uykunun bozulması, aniden yok yere gülmek veya ağlamak da bu hastalığın belirtilerinden biridir.
Tüm bunlara ilaveten öngörülemez dağınık davranışlar, stresli olmak, hedefsiz bir şekilde gezinmek, hareketsizlik veya kayıtsızlık, evden çıkıp kaybolmak, aniden sinirlenmek ve agresif olmak, dik kafalılık ve hep karşı çıkma isteği, aşırı derecede korunmaya ihtiyaç duymak, güneş batarken strese kapılmak, aşırı titiz davranışlar, bir ifade veya davranışı defalarca tekrarlamak da bu hastalığın göstergelerindendir. Bu çerçevede Alzheimer hastasının kademeli olarak karakterinin değişmesi, eşyaları ve yemeklerini gizlemeye çalışması, fiziksel dengesinin azalması, yürümek, yemek yemek, giyinmek, banyo yapmak gibi alışkanlıklarının düzensiz hale gelmesi de bu hastalığın belirtilerinden sayılabilir.
Alzheimer hastalığı ilerleyici ve kabiliyetleri zayıflatıcı bir hastalıktır. Bu yüzden tedrici bir şekilde aşamalı olarak beyni ölüme doğru götürür. Aşamalar ilerledikçe klinik belirtiler, davranışsal ve bilişsel bozukluklar da artar. Kişisel farklılıklar ve karakteristik özellikler, cinsiyet bile bu hastalığın ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Bu hastalık 3 ila 20 yıl kadar devam edebilir ve ortalaması ise 5 ila 10 yıl sürebilir.
Alzheimer hastalığı 3 aşamalıdır. İlk aşamada hastalığın belirtileri tedricen baş gösterir. Bu yüzden bu hastalığın tam başlama tarihini belirlemek mümkün değildir. Kısa süreli hafızada, konuşmada, zaman ve vakti anlamakta, karar almak ve seçmekte yaşanan bozukluklar, motivasyonun azalması, depresyon ve agresiflik bile bu hastalığın ilk aşamalarında baş gösterebilir.
Orta aşamalarda ise belirtiler o kadar artar ki kişinin toplumsal, mesleki ve günlük hayatı bile kötü yönde etkilenir. Örneğin kişi unutkan olur. Uygun kelimeleri, kişilerin isimlerini ve aradıkları ifadeleri zor bulmaya başlar. Sıradan faaliyetleri, evdeki görevlerini bile yerine getiremez olur. Kişisel hijyenini, banyo yapmasına ve giyinmesine kayıtsız kalır ve yardıma muhtaç duruma düşer. Hemen kaybolur ve kafası karışır. Sebepsiz korku ve ıstırap gibi davranışsal sorunlar, aşırı öfke ve kuşkulu olmak, olmayan eşyayı görmek ve olmayan sesleri duymak da bu hastalığın ilerleyen aşamalardaki belirtilerindendir. Böylece bu hastalığa yakalananlar son aşamalarda tamamen başkalarının yardımlarına muhtaç hale gelirler.
Alzheimer hastaları sonunda da yemek yemekte bile yardıma ihtiyaç duyarlar. Tanıdıklarını tanımaz olurlar. Zar zor konuşur ve sözünü zor anlatırlar. Duyduğunu ve gördüklerini zorlukla anlarlar. Kendini evinde bile bulamaz olurlar. Zor yürürler ve idrarını bile kontrol edemez hale gelirler. Uygunsuz tavırlarda bulunurlar ve çoğu zaman da sandalye ve yatakta zaman geçirirler.
Alzheimer hastalığının belirtilerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar, davranışsal ve bilişsel sorunların giderilmesi için alınan ilaçlara ayrılır. Bu hastalıkta erken teşhis çok önemlidir. Zamanında ve erken yapılan teşhis, hastalığın ilk aşamalarında büyük ve etkin bir role sahiptir. Bu dönemde yapılan tıbbi girişimler, hastalığı önleyebilir ve etkilerini erteleyebilir. Hali hazırda ise demans belirtileri olan kişilerin var olduğundan dolayı bu hastalığa da kesin teşhis koymak zor görünüyor.
Bu hastalığın teşhisinde yaşanan herhangi bir gecikme ise tedavi sürecini etkin bir şekilde kötü yönde etkiler. Böylece Alzheimer hastalığına yakalananlar daha fazla bakıma ve tedavi hizmetine ihtiyaç duyarlar. Bu da ailelere, toplumlara ve sağlık sistemlerine daha fazla maliyet yükler.
Dünya Alzheimer Derneği'nin 2011 raporuna göre demans hastalığı olanların 2/3 kadarında kesin teşhis koymak mümkün değildir. Yüksek gelirli ülkelerde ise demans belirtilerinin sadece %20 ila 50'si teşhis edilir. Halbuki düşük gelirli ülkelerde bu yüzde daha da azdır. Örneğin Hindistan'da yapılan araştırmalar demansa yakalanan kişilerin %90'ının teşhis konulmadan toplumda yaşadıkları belirtilmektedir.
Aslında tıbbi teşhisin koyulmadığı bir ortamda unutkanlık ve demans belirtileri de yaşın ilerlemesi ve yaşlılıkla ilişkilendirilir. Bu yanlış düşünce ise her şeyin sıradan ve doğal olarak bellenmesine neden olur. Buna rağmen yeni raporlar özellikle de Alzheimer hastalığına ilk aşamalarda teşhis koyulması ve böylece erken tedavi ve bakım girişimlerinin yapılması ile bu hastalık ile etkin bir şekilde baş edebileceğini gösteriyor.
İlaçlar ve psikolojik girişimler Alzheimer hastalığının ilk aşamalarını yaşayan kişilerde bilişsel bozukluklarını tedavi etmesi, kişisel bağımsızlıklarının korunması ve hayat kalitelerini arttırmasında önemli rol oynamaktadır. Bu hastaları destekleyen ve onlara bakan gruplar için danışma toplantılarının düzenlenmesi de bu gruba yüklenen psikolojik baskıları azaltıp bir diğer yandan da hastaların huzur evlerine bırakılması ve yatılı olarak tedavi görmelerini de engelleyebilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde insanın kendini tanımasının ve kişisel gelişimin hayatının kalitesini nasıl etkileyeceğini ele alacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Atinalı filozof Sokrates'ten tüm bilginleri önemli bir cümle şeklinde özetlemesi istendiğinde Sokrates kendini bilmek demişti. Elbette Sokrates'in kendimizi nasıl bildiğimizden ve kendini bilmenin ne kadar imkansız olduğundan bahsetmemiştir. Ama endişelenmenize gerek yok. Bu programda bu önemli konuyu ele almayı ve becerilerinizi geliştirmek için pratik ipuçları vermeyi amaçlıyoruz. Bir kişi kendi performansını incelediğinde insanların kendilerini affetmek ve unutmakta ne kadar sıkı oldukları sorunu ile karşılaşır. Kendimizi tanımanın mutluluğumuza ne kadar etkili olduğunu bilerekten hareketle bunun ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu göreceğiz. Herkes kendini tanımaya zaman ayırmalıdır. Çünkü bu zaman ayırmalar bizim mutluluğumuzda da etkili olacaktır.
Kendiniz hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu görmek için sohbetimizin devamında konuşacağımız ifadelerden bazılarını yanıtlamanız önerilir. Çünkü bunları yanıtlama kendini tanıma alanında faydalı olacaktır.
Ebeveynleriniz ve çocukluğunuzun hakkında ne hissettiğiniz, öfkelenmenizin nedenleri, karar vermek için kullandığınız cümleler, sizinle ilişki kurmanın ne zaman zor ve ne zaman kolay olduğu, strese tepki verdiğiniz belirli bir yol bulup bulamadığınız durumlar, eleştiriyle nasıl başa çıktığınız, en iyi yaptığınız işin ne olduğu, hangi niteliklerin sizi başkalarına cezbettiği, nelerin sizi heyecanlandırdığı zamanınızı en iyi şekilde nasıl değerlendirdiğiniz gibi sorular cevaplamak için insanın kendini tanıması için katkıda bulunabilecek sorulardır. Çoğumuz için bu soruları yanıtlamak uzun zaman alır, uzun vadeli düşünme gerektirir ve farklı durumlara ve ilişkilere daha derin düşünmemizi sağlar.
Kendimizi tanımak genellikle zordur çünkü yaptığımız şeylerin çoğu bilinçsizdir. Programın başında da söylediğimiz gibi kendimizi unutmakta zorlanıyoruz. Beynin her an duygularımızın, niyetlerimizin ve davranışlarımızın farkında olması çok daha fazla çaba gerektirir. Başka bir deyişle bilinç altında olmak çok daha kolaydır ve hayatımızın yarısında hepimizin yaptığı da budur.
Ayrıca biz insanlar temel motivasyonlarımız tarafından yönlendiriliyoruz. Sahip olduğumuz ilk arzular bize rahat ve mutlu hissetmemiz için ilham verir. Kendimizi tanımak için de çok önemli olan bir konu, kendimizle ilgili belli belirsiz tatsız bir şey görmekten kaçınmamızdır. Aslında bununla hiç yüzleşmemeyi daha çok tercih ediyoruz. Bilinçaltımızda kendimiz hakkında düşünme tarzımıza meydan okuyan arzular ve duygular vardır. Örneğin, çok yakından bakarsak bizim için uygun olmayan işlerde veya kişilerde olduğumuzu görebiliriz. Temelde kendimizi gereğinden fazla anlama karşısında direniyoruz. Çünkü bu algı bağımlı olduğumuz kısa ömürlü barışı paramparça ediyor.
Kendimizi tanımayı zorlaştıran bir başka neden de çoğumuzun iç gözleme değer vermemesidir. İnsanlar kendini bilmek ve iç gözlemden çok başarı ve ilerlemeye ilgilenir. Aslında başarı iç gözlem gerektirir, ancak çoğu insan iç gözleme yönelmeden ve başka yollarla başarılı olurlar. İnsanlar başarılarına rağmen kendilerini boş hissederler. Kalplerimiz her zaman ilerlemek istediğinde bu boşluk asla tolere edilemez.
İnsanlar düşüncelerimizle de tanınırız, ama kesinlikle tüm eylemlerimizin düşüncelerimizin sonucu değildir. Daha doğrusu biz zihnimizin, bedenimizin ve duygularımızın toplamıyız. Sadece düşüncelerimizin ürünü olduğumuza inanırsak kendimizi tanıyamayız. Çünkü o zaman çok sınırlı bir kendinizi tanıma yöntemini kullanmış oluruz. Kendimizi sadece düşüncelerimizi gözlemleyerek bildiğimiz veya tanımladığımız sürece daha derin bir bakış açısına kolay kolay ulaşamayacağız ve başımız belaya girecek. Ayrıca düşüncelerimizle aşırı özdeşleştiğimizde başkalarıyla etkili iletişim kurmak daha da zorlaşır. Çünkü onların bakış açısını görmek için kendimizi uzun süre kendi bakış açımızdan uzaklaştıramayız.
Kendimizi bilmenin zorluğunun bir başka nedeni de duygularımızı tanımakta takıntılı olmamızdır. Düşüncelerimize çok fazla dikkat etmenin yanı sıra duygularımızı incelemeye ve tanımaya da çok takıntılıyız. Bu durumda biz bu duyguları inkar da etmiyoruz. Ancak duygularımız düşündüklerimizin ötesinde olmayacaktır. Düşünceler ve fikirler bizim temel doğamızdan ipuçları sunmaktadır. Ancak tam bir tasviri bize sunamamaktadır. Duygularına dayalı olarak hareket eden dünyayı düşünün. Bu tam bir kabus olacaktır. Nitekim sadece mantığa dayalı olarak inşa edilen bir dünyada kabustan başka bir şeye yol açmayacaktır.
Daha önceki bölümlerde de söylediğimiz gibi hedefler belirlemek, yetenekleri tanımak, ilgi alanlarını keşfetmek, kişilik tipinin farkında olmak, değerlerin farkında olmak, benzersizliğe inanmak, kendini tanımının temel adımlarıdır. Zaten unutmamalıyız ki kendini bilmemek bize ciddi zararlar verir. Diğer sonuçların yanı sıra kendimizi bilmemek, güvensiz ve endişeli hissetmemize yol açar ve koşullardan kolayca etkilenmemizi sağlar. İstenmeyen alışkanlıkları bırakmakta da zorlanacağız. Kaygı ve gereksiz zorluklarla ilişkilerimiz güçlenecek. Yanlış şeyleri seçeriz veya yanlış emellerin peşinden gideriz. Ancak kendimizi tanımayı başarırsak mutluluk duygusuna daha az iç çatışmaya, daha iyi karar verme gücüne, öz denetime maruz kalırız ve direnç, hoşgörü ve başkalarına karşı anlayış, neşe ve mutluluk kazanma gücüne sahip oluruz.
Birçoğumuz için kendimizi düşündüğümüz ve kendimizi daha iyi tanımaya çalıştığımız zamanlar vardır. Bu işi doğru yapmanın bilgisi birçok olumlu şeyin kaynağı olacaktır. Evrimimiz ve gelişimimiz bu noktadan kaynaklanmaktadır. Kendinizi tanımak, inançlarınızın, değerlerinizin ve tutumlarınızın farkında olmak anlamına gelir. Sohbetimizin devamında bu alandaki çalışmaları daha hedefli kılmak için bir model sunmaya çalışıyoruz. Kendimiz hakkında daha fazla düşünerek ve başkalarından yardım alarak daha yüksek bir öz farkındalık düzeyine ulaşmamıza yardımcı olan bir model size sunmak istiyoruz.
Joe Harry penceresi modeli öz farkındalık seviyemizi gösteren ve ilginç ve ilgi çekici kalıplardan biridir. İsim modeli tasarlayan iki psikolog Joseph Loft ve Harry Ingham'ın baş harflerinden üretilmiştir. Bu model dört alana bölünmüştür. Açık veya bilinen, kör, gizli ve bilinmeyen bölümler. Açık alan kişinin kendisi ve başkaları tarafından bilinen bilgi ve özellikleri içerir. Yani bu alanda bulunan kişinin değerleri, inançları ve tutumları kendisi ve başkaları tarafından bilinir. Kör nokta bir kişinin bilmediği ancak başkalarının bildiği bilgileri içerir. Gizli alan ise birinin kendisinin farkında olduğu ancak başkaları tarafından bilinmeyen bilgilerdir. Tüm insanlar bazı kişisel arzularını, değerlerini ve deneyimlerini bir sır olarak saklar. Son olarak bilinmeyen alan hem kendimiz hem de başkaları tarafından bilinmeyen değerler ve inançlardır. Bulunmaları ve fark edilmeleri için ise incelemeye ve düşünmeye ihtiyaç vardır.
Joe Harry penceresi modelinin temel amacı geri bildirim ve ifşa mekanizması aracılığıyla açık alanı genişletmektir. Başkalarının bize verdiği geri bildirimler sayesinde bizim için bilinmeyen kör nokta daha net hale gelir ve ifşa veya kendini ifşa etme mekanizması aracılığıyla başkalarına duygularımız ve değerlerimiz hakkında bilgi veririz. Böylece açık olan veya kişinin kendisi ve başkaları tarafından bilinen alan genişler. Ayrıca geri bildirim ve ifşa mekanizması birbiriyle etkileşim içindedir. Bilinmeyen alanın bir bölümünün tanımlanmasına yol açabilir. Joe Harry penceresi modeline göre kamusal alanı ne kadar genişse iletişim kurma yetenekleri o kadar yüksek ve esneklikleri o kadar fazla olur. Bu nedenle şimdi başlamanız gerekiyor. Başkalarından geri bildirim alma ve kendini ifşa etme yoluyla öz farkındalık seviyenizi artırmanızı öneririz.
Tahran Radyosu. Kendimizi daha iyi tanımak için atabileceğimiz en temel ve en önemli adım kendimizi tanımayı ciddiye almaktır. Bu işe değer verirsek yaparız. Kişisel gelişim programı ile ilgili kitaplar okuyabilir, kendimiz hakkında sevmediğimiz bazı gerçekleri bile bulmaya çalışabiliriz. Bu nedenle zamanımızı iç gözleme ayıracağız ve zaman kaybını en aza indirmeyi başarabiliriz.
Gerçek zamanda yani doğru zamanda öz farkındalığa ulaşmak, en yaygın öz aldatmaların bazılarının anahtarını elde etmemizi sağlar. Bu hususta zihin farkındalığı veya kendindelik sorumluluk ve kabullenme muhtemelen en önemli gerçeklerdir. Kendindelik hususunda günlük hayatımızda bilinçsiz duygularımıza karşı fazla direnmezsek, daha bilinçsiz olanı yavaş yavaş bilince çevireceğiz. Bu nedenle onlara yönelmeden geçici arzuları gözlemleriz. Sorumluysak, üzüntülerimiz ve başarısızlıklarımız için başkalarını suçlayamayız. Bunun yerine bizi rahatsız eden şeyi anlamaya çalışırız. Ayrıca şeyleri nasıl gördüğümüzdeki gücümüzün farkına varırız. Sonuç olarak mutsuzsak bir fark yaratırız. Kabul edersek odaklanmasızlık ve erteleme faktörlerine teslim olmak yerine olanları anlamaya ve kabul etmeye çalışırız. Bu üçü neredeyse her türlü kişisel aldatmacanın tedavisidir. Bir dahaki sefer gerçeklikle uzlaşmazsanız bu üç yolu deneyin. Kendindelik, sorumluluk ve kabul zihniyetiyle başka bir bakış açısına ulaşabilecek misiniz? Bir bakın. Kendimizi tanıma seviyesine ulaştığımızda yaşamda olumlu değişikliklere sebebiyet verebiliriz. Çünkü nasıl kendimizi kontrol edebileceğimizi biliyoruz. Duygularımızın sorumluluğunu alırız. Sonuç olarak daha kolay ilişkiler kurabiliriz.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Semavi Tilavetler. Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının Büyük Kur'an-ı Kerim karilerine tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Mısırlı Büyük Kari Üstad Şeyh Mustafa İsmail, en büyük kari anlamına gelen Ekberul Kara lakabıyla lakaplandırılan en büyük karilerden biridir. Ve bu lakabı hakikaten hak etmiştir. Araf suresinde belirtildiği üzere ilahi ayetlerin tilaveti insanda zemini takvaya hazır hale getirir. Nitekim Ali İmran suresinde de Kur'an-ı Kerim tilaveti insanı salih insanlardan yaptığına işaret edilmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim bu semavi kitabın etkilerine mali olan etkenlerden de söz etmiştir. İstikbar, alay, gaflet, küfür, gönlün kör olması ve günah gibi etkenler Kur'an-ı Kerim'in bu semavi kitabı tilavet edenlerin kalbini etkilemesini engelleyen bazı etkenlerdir. Bu durum tuzlu bir arazinin üzerine yağan fakat hiç faydası olmayan bir duruma benzer. Kur'an-ı Kerim de günahkar insanların kalbini etkilemez. Ancak insanın kendi kendine yetiştirmesi ve günahtan uzak durması, Kur'an-ı Kerim'i tilavet edenlerin bu semavi kitabın hidayetlerinden yararlanmasına vesile olur. Bu kısa açıklamanın ardından sizi Mısır'ın en büyük karilerinden biriyle tanıştırmak istiyoruz. Bu büyük karinin adını da mutlaka duymuşsunuzdur. Üstad Şeyh Mustafa İsmail. Şimdi sohbetimize başlamadan önce üstadın güzel ve parlak tilavetlerinden birine kulak veriyoruz.
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكَ
Üstad Şeyh Mustafa İsmail, Mısır'ın seçkin karilerinden ve altın kral dönemi ve ikinci kuşak karilerinin başını çeken bir kari sayılıyor. Mısır'ın birinci ve ikinci kuşak karileri ilahi ayetlerin tilavetinde ayetlerin meali ve ruhuna büyük önem veriyor ve buna göre ses tonlarını ve ahengini düzenliyordu. Öyle ki İlkin kendileri Kur'an-ı Kerim'in kelamının maneviyatından yararlanıyor, ardından cemaati güzel ve anlamlı tilavetlerinden yararlandırıyordu. Üstad Şeyh Mustafa İsmail ise ilahi kelamı çok narin ve yürekleri okşayan bir ahenk ve ilahi ayetlere mali ve anlamına uygun bir ses tonu ile tilavet eden karilerden biriydi. Gerçekte üstadın güzel ve seçkin tilaveti en güzel semavi nameler ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ruha hitap eden kelamı ile birleşerek dinleyenlere büyük huzur kazandırıyordu. Kur'an-ı Kerim'in seçkin kalilleri ve uzmanlarına göre Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in mahzun sesi, oldukça pişkin ve cazip ve ruhani havası olan ve dinleyenlerin yüreğine oturan ve kendine has etkisi olan bir sestir. Nitekim Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in güzel kıraatı kendisinden önce gelen Mısırlı kalilerin kıraatte kullandığı ses tonu ve ahenginden etkilenmiş ve hem de yine üstadın kendisi tarafından geliştirilen ton ve ahenklerden oluşuyordu. İşte bu yüzden Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in kıraatinden kıraat ve tilavette sünnet ve modernite sınırı şeklinde söz ediliyor. Kur'an-ı Kerim uzmanları Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in kendisinden önceki karilere nazaran üstünlüğünü üstadın musiki ve notları üzerinden hem teknik ve hem sanatsal açıdan hakimiyeti ve tilavette oldukça etkili ahenkleri yaratmasına bağlıyor. Üstad Şeyh Mustafa İsmail, Kur'an-ı Kerim ayetlerini mealini gözeterek çeşitli tarzlarda tilavet ediyordu. Üstad bazen bir ayetin tilavetinde acayip bir huşu sergiliyor ve sıra bir sonraki ayete gelince ayetin anlamına göre ses tonunu çok güzel bir şekilde değiştiriyordu. Böylece üstadın tilavetleri sesiyle bütünleşen ve onu Kur'an-ı Kerim kalilerinin başına yerleştiren çeşitli tarzları ve ses tonlarından oluşuyordu. Mustafa İsmail 17 Haziran 1905'te Kahire'den çok uzak ve Mısır'ın batı eyaletine bağlı olan Meyyit Gazal adında bir köyde dindar ve zengin bir ailede dünyaya geldi. Mustafa İsmail'in doğduğu Meyyit Gazal köyü, eyalet merkezi Tanta kentinden 8 kilometre uzaklıktaydı. Mustafa İsmail çocukluk dönemine Meyyit Gazal köyünde ebeveyni ve dedesinin gözetiminde geçirdi. Babası bir çiftçiydi ve 12 çiftliği vardı. Ancak Mustafa da yaşıtlarına nazaran azamet ve üstünlük izlerini gördüğü için onu henüz 6 yaşındayken Şeyh Abdurrahman Ebul Ayneyn'in yönettiği köyü mektebine gönderdi. Mustafa İsmail'in çocukluk arkadaşlarından her zaman sözünü ettikleri bir nokta, Mustafa'nın çocukluk çağında çok yaramaz olması ve gizlice mevludi okunan celselere girmesi veya seyyar satıcıların gürültülü seslerini dinlemek için onları uzun süre takip etmesi ve bazen de eve dönerken yolunu kaybetmesiydi. Genç Mustafa, ta çocukluk çağında çeşitli ses tonlarına ilgi duymaya başladı ve onları öğrenmeye çalıştı. Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in büyük oğlu Atıf babası hakkında şöyle diyor. Babam ta çocukluk çağında ve ailenin teşvikleriyle köyün mektebinde Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başladı ve 12 yaşına gelmeden önce Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberlemeyi başardı. Babam ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tecvid kurallarına da tam hakim oldu. Hocası Şeyh İdris ilk kez Mustafa İsmail'in sesini duyunca şöyle dedi. Bu seste Allah vergisi bir nimet var ve buna ilgi duymak ve yetiştirmek gerekir. Şeyh İdris bu yüzden de Mustafa İsmail'e diğer talebelere göre daha fazla zaman harcamaya ve eğitim vermeye karar verdi. Üstad Şeyh Mustafa İsmail anılarını yazdığı defterinde bu konuya işaret ederken şöyle yazıyor. 10 yaşındayken Üstad Şeyh İdris Fahır'dan ders alıyordum. Şeyh İdris mektepte bizden sorular soruyordu ve ben başkalarına kıyasla 2 kat daha fazla ona Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordum. O da beni tutuyor ve hatalarımı düzeltmeme yardım ediyordu. Şeyh çiftliğine gittiğinde beni beraberinde götürüyordu ve yol boyunca da benden sorular soruyordu ve yol boyunca sadece benim kıraatimle yetinmiyordu ve en ufak hatamda da bana yeniden başla diyordu. Üstad Şeyh Mustafa İsmail henüz 14 yaşındayken bir gün ünlü bir camide tesadüf eseri namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başladı ve birden güzel sesi herkesi etkilemeye başladı ve namaz kılmaya gelen insanlar etrafında toplandı. Mustafa İsmail'in o muhteşem tilavet sahnesini gören babası, büyüklerin de teşvikleriyle oğlunu Tanta kentinde El-Ahmet'i eğitim merkezine göndermeyi ve orada dini ilimleri ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine karar verdi. Ve böylece Kur'an-ı Kerim tilaveti alanında ilerlemede Üstad Şeyh Mustafa İsmail bir adım daha ilerledi. Sonuçta Şeyh Mustafa İsmail 16 yaşında ünlü bir kari oldu ve Tanta kentinde diğer ünlü karilerle birlikte çeşitli merasimlerde Kur'an-ı Kerim tilavet etme şansını kazandı ve zamanla da ünü tüm Mısır'ı sardı. Şimdi Üstad Şeyh Mustafa İsmail Ahzab suresinin ayetlerini tilavet ediyor. İnsanlar öylesine coşmuş ve yüksek sesle takdir etmeye başlamıştı ki meclis adeta sallanıyor. Üstad kıraatı esnasında büyük bir tevazu ile insanlardan kıraatını sonlandırmak üzere icazet isteyince cemaat hayır devam et diye haykırıyor ve üstattan kıraatine devam etmesini istiyor. Üstad da güzel tilavetine devam ederek çok istisna tilavetlerini gerçekleştiriyor. Üstad El-Hakka suresine insanları manevi bir havaya götürecek şekilde çok güzel bir şekilde tilavet ediyor. Öyle ki melekler de bu tilaveti dinleyerek coşmuş gibi oluyor.
Ya
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 15. bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Temmuz 1992'ye kadar kuşatma altındaki Srebrenica bölgesinin tüm sakinlerinin ortak noktası açlıktı. Selamlar. Mezardan Kartpostallar adlı podcast programımıza hoş geldiniz. Ben Mehtap Mahir ve bu podcast'in bir başka bölümünde sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Bu programda sunulan materyaller Srebrenica şehrinde büyüyen ve bu Müslüman şehrin sakinlerinin Sırplar tarafından toplu katliamına tanık olan Bosnalı yazar ve politikacı Emir Suljagić tarafından yazılan aynı başlıklı bir kitaptan alınmıştır. Bu podcast'te üzerinde yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen bu büyük suçun bir kısmını ortaya çıkarabilmek için onun acı anılarını ve deneyimlerini anlatacağız. Bugünkü bölüm açlık. Temmuz 1992'ye kadar kuşatma altındaki Srebrenica bölgesinin tüm sakinlerinin ortak noktası açlıktı. Günde en fazla bir öğün yemek yiyorduk ve bu öğünün günde iki öğüne ulaştığı çok nadirdi. Şehir gün boyu amaçsızca dolaşan ya da binaların gölgesinde saatlerce dinlenen bitkin insanlarla doluydu. Akşamın sonunda Gruplar binaların önünde toplanarak her köşeden duydukları haberleri yüksek sesle tartışıyorlardı. Geceleri herkes evlerine dönerek uzun bir gece daha geçirirdi. Bu gecenin sessizliği ansızın yapılan havan saldırılarıyla ya da ne kadar derin olursa olsun uykunun dayanamayacağı kadar bastıran açlıkla bozulurdu. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yemek, savaş başladığında kentte oluşan savaş ağlarına ve yeni gelen vurgunculara daha yakın olanların ayrıcalığıydı. Sıradan insanların beslenmesi, açlığı tamamen gidermeye yetmeyen günde bir öğünden oluşuyordu ve öğlen saatlerinde yeniyordu. İkinci sefer olsaydı gecenin sonunda olurdu. Yani olabildiğince geç. Çevremizdekiler fark etmesin diye eğer varsa o lokmaları yavaş yavaş ağzımıza koyuyorduk. Ancak ertesi gün bir önceki güne göre daha aç ve yorgun uyanırdık. Açlık mide krampları gibi bir türlü bastırılmayan bir acıya dönüştü. Herkes her gün bir önceki güne göre daha zayıf olduğunu göstermemeye çalışıyordu. Yüzler gün geçtikçe kararıyordu. İnsanların yüzlerinin doğal rengi kayboluyordu. Yavaş yavaş hepsi birbirine benzemeye başladı. Buruşuk ve gri yüzler, yorgun bakışlar. Açlık dayanılmaz bir hal aldığından herkes uzun zaman önce o gün için biriktirdiği son Alman marklarını çıkardı ve bunları aile mücevherlerinin yanı sıra yiyecek karşılığında teklif etti. Ancak çoğunlukla onların köleleri olan yiyecek tedarikçileri bu fırsatı kar elde etmek için kullandı. Malların mallarla değiştirildiği tuhaf bir pazar hızla oluştu. Artık kimse paraya güvenmiyordu. Tüccarlar savaş öncesinden beri biriktirdikleri son sigara ve kibritleri patates veya unla değiştirirlerdi. O yılın yazında bir kutu kibrit, onlarca kilo patatesle, onlarca yumurtayla ya da bir kilo peynirle takas edilebiliyordu. Bir defasında çevre köylerde işimin karşılığı olarak şehrin tüccarlarından birini kibrit satmıştım. Köy köy dolaşırken açlığın kişiliğimi nasıl tamamen değiştirdiğini, beni utangaç ve içine kapanık bir çocuk olmaktan saldırgan ve zalim bir insana dönüştürdüğünü fark ettim. Bu beni ilk bakışta korkuttu ama kısa sürede bunun bir hayatta kalma meselesi olduğunu anladım. Bir süre sonra beyaz unumuz bitti, koyu una geçtik. Bunlar bitince arpa unu kullanmaya gelinceye kadar mısır unu kullandık. Mavi evlerin değirmeninde hem arta kalan mısırlar hem de parçaları una katılan fındıklar öğütülüyordu. Mart 1993'e gelindiğinde Sırplar kuşatma altındaki bölgenin sınırlarına girmiş, ne varsa götürmüşlerdi. Çevre köylerin sakinlerini şehre itmek için ellerinden geleni yaptılar. Onlar da omuzlarında çantalar veya hızla toparladıkları yük ve bohçalarla şehre girerken, hayvanlarını da yanlarında getirip nereye götüreceklerini bilmiyorlardı. Birkaç hafta sonra öldürmek zorunda kaldıkları ve etlerini şehir pazarlarında bir miktar mısır karşılığında takas etmek zorunda kaldıkları birkaç büyükbaş hayvan dışında ne toprakları ne de mahsulleri vardı. İlk günlerde piyasada birebir ilişki vardı ama her Sırp saldırısı ve her yeni köyün yakılmasıyla et fiyatı giderek düşüyordu. Etin fiyatı öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki 1 kilo mısıra 3-4 kilo et alınabiliyordu. Şehre girmelerini görmek zordu. İnsanların atlarını ve arabalarını çektiğini, arkalarında ise kadınlar ve çocukların hareket ettiğini görmek. Bebeklerini kışın soğuğundan korumak için az çok özenle bezlere saran insanları görmek. Bazıları onlarla dertlerini paylaşıyordu. Bazıları ise başlarına gelenlerin onların hakkı olduğunu söylüyordu. Ancak onların gelişi tehlikenin yaklaştığı anlamına geliyordu. ...1992 kışının sonlarında bir paket sigaranın fiyatı inanılmaz bir şekilde 150 ila 200 Alman markına ulaşmıştı. Tabii ki bir paket sigaradan kasıt Saraybosna yapımı beyaz renkli Drina sigara paketleriydi. Ve Saraybosna'ya yapılan kış saldırısından önce kalan nadir sigara kaynaklarından biriydi. Yakınım olan Nasır Oriç'in adamlarından biri için bu sigaraları alıp satan bir akrabam sayesinde bu durumdan haberdar oldum. Nasır Oriç, Srebrenica ve Potoçari köyleri arasındaki köylerden birinde yaşayan bir tüccardı. Bu tanıdığım sigara almak için havan topu saldırıları altında Oriç'in evine gitmek ve hava kararıncaya kadar eve dönmeyi beklemek zorundaydı. Hava karardığında geri dönme cesaretini bulurdu. Genellikle gece geç saatlerde veya ertesi sabah birkaç paket sigarayla geri döner ve bunları pazarda satardı. Kazandığı parayı o kişiye verirdi. Ancak kendine de bir veya iki paket ayırmayı ihmal etmezdi. Parası olmayanlar sigarasız kalmamak için her türlü yola başvururlardı. Bazıları yaz aylarında saksılarda tütün yetiştirir ve evlerinin balkonlarında saklardı. Her sabah olgun yaprakları toplar ve sobada kuruturlardı. Sonra yeşil renkli ama nispeten kurumuş tütün yapraklarını elle sarar ve gazete kağıdına sararlardı. Bunu yapamayanlar ise ayva, elma, söğüt otu, ısırgan otu, çınar ve kısacası eldeki her türlü yaprağa yönelirlerdi. Kanadalı askerlerin şehirde olduğu dönemde pazardaki ana sigara Kanadalı askerlerin daha çok içtiği Players idi. Pazardaki en pahalı sigara ise Birleşmiş Milletler askerlerinden de satın alınabilen Marlboro idi. Kısa bir süre sonra siperlerin öbür tarafındaki topraklardan gelen başka sigaralar da pazara girdi. 1995 Temmuz'una kadar geçen iki yılda sigara, insanların hayatının etrafında döndüğü bir meta haline gelmişti. Sınırlanmış bölgelerin içinde ne kadar çok sigara olursa olsun yine de yetersiz kalıyordu. Sigara, fiyatlandırma ve mal değişimi için kullanılan 2-3 temel metadan biri haline gelmişti. Birçok işlem sigarayla yapılıyordu. Sigara, mal ve ürün alım satımında paranın yerini almıştı. Gıda arayışı. Savaşın ilk yılında gıda arayışı derken kastedilen Srebrenica'dan Drina Nehri kıyısındaki köylere doğru yola çıkmaktı. Orada bir ev veya çiftlik yağmalanmadan kalmışsa belki de bodrum katında yiyecek bulmak mümkündü. Her gece Podloznik köyünde şehirden ve çoğunlukla ormanlık arazilerden onlarca kilometre kat ettikten sonra binlerce insan karanlığın çökmesiyle birlikte bilinmeyen yollara adım atmak için toplanırdı. Yollar açıkça Sırp yerleşim yerlerinden geçiyordu. Bu kadar çok insanın dikkat çekmeden geçmesi mümkün değildi. Ailenin tüm fertleri bu yürüyüşe katılırdı. Babalar oğullarının, erkekler eşlerinin ellerini tutarak yeterince yiyecek bulabilmeyi ve hayatta kalmayı umut ediyordu. O kadar çok yiyecek ki bir daha o yola çıkmak zorunda kalmasınlar. Ancak çoğu kişi Sırp pusularına yakalandı ve o yolda kaldı. Zaman geçtikçe Sırp pusuları da artıyor ve aldıkları haraç da ağırlaşıyordu. Sırplar genellikle insanların aradıkları şeye ulaşmalarına izin verirdi. Sonra yorgun ve bitkin bir şekilde zorlukla taşıdıkları çuvallarıyla geri dönerken sınırın son noktalarına yakınlarda onları beklerlerdi. O kadar yakın ki köydeki çatışma sesini duymak mümkündü ve Bosnalı ordu askerliğinin müdahale edip yardım etme cesareti olmadığı kadar uzak. Geceleri makineli tüfeklerin ve el bombası fırlatıcılarının kulak tırmalayıcı sesleri arasında çaresiz kalan aç insanların son inlemelerini duymak mümkündü. Bu halk arasında tek bir asker bile yoktu. Silahsız, sıradan insanlardan bahsediyoruz. Aralarında kadınlar da vardı, hatta bazen çocuklar da. En fazla birkaç kişi Sırpların eline düşmemek için tabanca veya el bombası taşıyordu. Çünkü o insanlar için ölümden daha kötü bir kader vardı. Uzun zamandır Saad Mim hikayesi kulaktan kulağa dolaşıyordu. Bu genci savaş öncesi dönemden tanıyordum. Sırplar onu esir almış ve insanların anlattığına göre Bratunac'da büyük bir haç, madalya gibi boynuna asılıyken onu dolaştırmışlardı. Bazen onu sınır bölgelerine getirirler ve yüksek seslerle karşı taraftaki siperlerde bulunan askerlere gösterirlerdi. Onu o zaman mı öldürdüklerini yoksa anlatılan hikayenin mi onun uğursuz kaderi olduğunu tam olarak anlayamamış olsam da hala doğruluğundan emin olmadığım bu hikaye kuşatma altındaki bölge sakinleri arasında daha fazla ayrıntı eklenerek yayılıyordu. Bu hikaye sayesinde herkes teslim olmaları halinde onları ne gibi korkunç sonuçların beklediğini biliyordu. Birçok ailenin tüm üyeleri aynı yolda kayboldu. Komşum, Estva Masic, karısıyla birlikte öldürüldü ve iki çocuğu kaldı. Biri 1 yaşından biraz büyük, diğeri ise savaşın ilk günlerinde doğdu. Temmuz 1992'ye kadar daha uzun bir yol kullanılıyordu. Daha sonra şehrin içindeki kuvvetler, şehrin kuzeydoğusunda bulunan Zalaziye köyünü ele geçirmeyi başardılar ve birkaç evden oluşan bu köyü bir savaş kalesine dönüştürdüler. Köy iki tepe arasında yer alıyordu ve Srebrenica ile gıda kaynağı olan bölgedeki köyler arasındaki yolu kısaltıyordu. Bu yolun avantajları da vardı. İnsanlar önceki yolu tamamlamanın en az 2 gün sürdüğü aksine yolu 1 gecede gidip gelebiliyorlardı. Daha fazla yiyecek getirebilir ve bunu daha sık yapabilirlerdi. Ancak yine de o yolu kat etmek kolay değildi. Sadece bir tarafı 15 kilometre uzunluğundaydı. Yol daha önce hiç insan ayağının basmadığı yerlerden geçiyordu. İnsanlar yorgun, bitkin ve ter içinde Srebrenica'ya geri dönüyordu. Oradan şehrin kendisine kadar 10 kilometre daha yol vardı. Birkaç yeni pusu ve daha fazla insanın ölmesinin ardından halk nihayet askeri destekle yolu kat etmeyi başardı. Bu askeri grubun görevi halkın hareketinden önce yolu mayınlardan temizlemek ve imkanlar ölçüsünde yolu olabildiğince güvenli tutmak. Böylece halk olabildiğince çabuk yiyecek toplayabilirdi. Halk da ganimetlerin bir kısmını askerlere verirdi. Bu iş o yıl kışına kadar sürdü ve bölgenin neredeyse tamamı özgürleştirildi. Ama artık çok geçti. Çevredeki tüm gıda stokları tükenmişti. Tüm bodrumlar tamamen boşaltılmıştı. O zamandan beri yiyecek elde etmek için Sırp köylerine girmek zorunda kaldık ve bu da yeni savaşlar ve çatışmalar ve gereksiz ölümler anlamına geliyordu. Ama o sarı mısırlar sadece yiyecek değildi. Bölgede hayat satın alabilecekleri ortak para birimi haline gelmişti. Değerli dinleyiciler, burada Mezardan Kartpostallar adlı podcast programımızın bir başka bölümünü noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde yazarla tekrar bir araya gelerek Srebrenica halkının başına gelenleri anlatan anılarını inceleyeceğiz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Bu podcast'in içeriği ilginizi çektiyse lütfen podcast'lerimizin bağlantısını sevgili arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşınız. Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.